Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, efendim hep birlikte Allah dostlarının gönül dünyasından lezzetler, kokular, renkler almaya niyet ederek çıktığımız Veliler Bahçesi'ndeki seyahatimiz, ziyaretimiz Bişri Hafi Hazretleri ile devam ediyor bu hafta. Bişri Hafi Hazretleri Hicri 227, Miladi 842 yılında vefat etmiş. İbrahim bin Ethem Hazretlerinden sonra Tezkiretül Evliya'da geçen ve Feridüddin Attar Hazretlerinin tarifiyle Mücahede Meydanı'nın muharibi, Müşahede Sarayı'nın teçhizatçısı, Hidayet işinin işçisi, Kamil Er, katıksız sufi bir büyük zat. Usul ve furu ilimine vakıf, Merv'de doğmuş, Bağdat'ta bulunmuş büyük bir zat. Tövbesinin nedeni şuydu. Bir gün mest olmuş bir halde, bu bazı rivayetlerde işte alkolün etkisiyle kendinden geçmiş bir halde, eski zamanlarında tövbeden önceki halinde yürürken üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılı olan bir kağıdın yola düştüğünü gördü. O sarhoş haline rağmen derhal o kağıdı aldı, köşedeki attardan biraz misk satın aldı, bu kağıdı o misklen kokulu bir hale getirdi, öptü, gözlerine sürdü ve evinde en yüksek bir yere saygıyla koydu. O gece büyüklerden biri rüyasında şöyle bir hitap işitti. Bişre varıp de ki, bizim ismimizi misk kokulu yaptı, biz de onu misk kokulu yaptık. İsmimizi yüceltti, biz de onu yücelttik. İsmimizi temizleyip arındırdı, biz de seni arındırdık. İzzetime and olsun ki dünyada da ahirette de onun ismini misk misali yapacağım. Bu hitap üzerine o büyük zat, Bişir fesat ehli biridir. Yani eski hayatından bahsederek bahsediyor Hazretin. Gördüğüm rüya asılsızdır diye düşündü. Kalktı, abdest aldı, namaz kılıp yattı. Fakat aynı hitabı tekrar işitti. Bu hal 3 kere yinelendi. Sabah kalkıp Bişir'i aradı. Fakat o şarap meclisine gitmiştir denilince meyhaneye gitti. O sırada Bişir sarhoş bir haldeydi. Adam, ey Bişir, sana bir haber getirdim diye içeri haber saldı. Bişir, gidip ona bu haberi kimden getirdiğini sorun dedi. Adam, haber ulu ve yüce Allah'tandır diye karşılık verince, Bişir, eyvah, o beni azarlayacak dedi. Şeyh, hiç de öyle değil dedi. Bunun üzerine Bişir, meyhanedeki arkadaşlarına, dostlar, hakiki dost bizi davet etmiş, gidiyoruz. Sizleri de ona ısmarlıyorum. Beni bir daha asla bu meyhanede bulamayacaksınız dedi. Sonra bir daha kimse adını duymadı. Aynı şekilde perişan bir halde baş açık yalın ayak dışarı çıkıp tevbe etti. Zühd yolunu tuttu. Himmet eliyle evliyanın devletli eteğine sarıldı. Ve o anda ayakları çıplak olduğu için bir daha asla ayağına ayakkabı giymedi. Bundan dolayı kendine hafi yalın ayak gezen dediler. Naklederler ki Ahmet bin Hanbel sık sık onun yanına giderdi. Ona bağlanmıştı. Öğrencileri ona, efendim siz hadis ve fıkıh alemi bir müştehitsiniz. Çeşitli ilimlerde bir benzeriniz daha yok. Buna rağmen böyle birinin yanına gidiyorsunuz. Size yakışır mı dedi. Ahmet, evet şu saydığınız ilimlerin hepsini ben ondan daha iyi tanırım. Bilirim. Ama o yücelerden yüce Allah'ı benden daha iyi tanıyor dedi. Sonra Bişir'in yanına gider, bize aziz ve celil Rabbimden söz et derdi. Naklederler ki Bişir bir gece evden çıkarken ayağının biri eşiğinin iç kısmında, diğeri de dış kısmında olduğu halde bir sekr haline geldi ve sabaha kadar şaşkın bir halde kaldı. Ortalık aydınlanana kadar hayran hayran durdu. Sabah namazı vakti girdiğinde camiye gitti, namazını kıldı, geldi. Kız kardeşi abi bu ne haldir dedi. O da dedi ki aklımdan geçti ki Bağdat'ta Bişr adında bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun. Benim ismim de Bişr olsun ve İslam'a kavuşarak bunca devlet bulmuş olayım. Onlar ne yaptılar ki İslam devletinden ve din gerçeğinden bu kadar uzağa atıldılar? Ve ben ne yaptım ki şu devlete erdim? İşte bu konuda şaştım kaldım dedi. Muhterem dinleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni okurken hatırlayacaksınız. Merhum Musa Efendimizin o müthiş tasnifi, yani Allah'a vasıl olanlarla vasıl olamayanların tasnifinden bahsetmiştik. İşte bugün de günümüzde muhterem Osman Nuri Topbaş hocamız, üstadımız da hiçliği tavsiye ederken kulluğun ve maneviyatın kemal halinin kişinin kendini hiç bilmesi, kendindeki bütün ilahi, bütün ikramların dünyevi, uhrevi Allahu Teala'nın sebepsiz ve karşılıksız bir ikramı olarak kabul etmesi olduğunu beyan buyuruyorlar. İşte burada da Hazreti Bişr-i Hafi Hazretleri'ni Bişr-i Hafi Hazretleri yapan belki de bu agahlık, bu uyanıklık hali. Yani Hazret diyor ki ben sarhoş, ağzı bulaşık Bağdat meyhanelerinde bir adam iken Bişr-i Hafi haline geldim. Ne yaptım da Allah'ın bu hidayet tecellisi üzerime böyle tecelli etti? Bir başkasında bu tecelli etmiyor, Yahudi Mecusi olarak geziyor. Bunun şaşkınlığındayım diyerek aslında kendindeki bütün halin, bütün maneviyatın Allahu Teala'nın hadi sıfatının tecellisi olduğunun idrakinde olduğunu beyan buyuruyor. Hazret helal israf kabul etmez der. Ekmeği neyle yiyeyim diyene afiyeti hatırla, bunu ekmeğine katık yap derdi. Büyüklerden biri anlatıyor. Bişr'in yanındaydım. Gayet şiddetli bir soğuk vardı. Böyle bir havada onu neredeyse çıplak bir halde tir tir titrerken gördüm. Ya Bişr, bu ne hal? Üzerine bir şeyler giy dedim. Dedi ki, bu soğukta fakir fukara aklıma geldi. Onlar ne yaparlar diye düşündüm. Onlara yardım edecek hiçbir malım olmadığı için hiç olmazsa onların yaşadığı bu bedeni acıyı çekeyim de onların acısını böylece paylaşmış olayım diye düşündüm. İşte Allah dostlarında o Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isminin en kamil manada tecelli etmesinin örneklerinden biri. Bunun çok örneği var. İşte malum Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri'nin buyurduğu, Türkistan'dan Şam'a bir müminin ayağına bir diken batarsa o diken benim ayağıma batmıştır hali. Yakın zamanda merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudüs-i Ruh Hazretleri'nin İstanbul'un fakirleri daha sobalarını yakmadılar diyerek devlethanesinde odunu da kömürü de sobası da varken onların haliyle birazcık olsun hallenelim, anlayabilelim diyerek sobalarını yakmayışları hali. İşte bunlar hep o büyük nebevi kaynaktan gelen başkasının derdiyle dertlenme, başkasının derdini sıkıntısını kendi derdi sıkıntısının önüne alma, en azından onların yaşadığı hali yaşayabilelim ki kendi rahatımız, kendi imkanlarımız bizde Allah muhafaza bir gaflete, bir rahatlığa, rehavete sebep olmasın uyanıklığı. İşte muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın sık sık sohbetlerinde bahsettiği Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır hazinelerinin vekiliyken fakir fukaraya aş erzak dağıtırken oruçlu olması ve soranlara da oruç aç iken dağıtayım ki açın halinden anlayayım diye cevap buyurmasının hali. Hazret buyurur ki Bişr-i Hafi Hazretleri, fukara ve dervişler üç çeşittir. Birinci kısım asla kimseden bir şey istemez, verilirse de almaz. Bunlar ruhanilerdir. Ve Allah onlar ne isterse onlara ulaştırır. Bir kısım da vardır. Onlar halktan bir şey istemezler ama verildiğinde de kabul ederler. Bunlar orta halli fakirlerdir. Bir kısım da vardır ki güçleri yetince sabrederek oturur, rızkın geleceği vakti gözler ve arzuları uzaklaştırırlar. Naklederler ki bir gün bir mezarlıktan geçiyorken mezardakileri gördüm dedi. Mezarların üzerine çıkıp sanki bir şey bölüşüyorlarmış gibi çekişip duruyorlardı. "Ya Rab, bu ne haldir? Beni buna vakıf kıl," dedim. "Bu soruyu onlara sor," diye bir hitap işittim ve sordum. Dediler ki, "Bir haftada önce bir din adamı bizim yanımızdan geçiyorken 3 kere İhlas suresi okuyarak sevabını bize bağışladı. Bir haftadan beri o sevabı bölüştüğümüz halde henüz bitirebilmiş değiliz." Tabii burada önemli bir husus var muhterem kardeşlerimiz. Demek ki burada bir keşif hali Hazret'e verilmiş. Fakat onda da Hazret bu keşif hali bana keşf oldu, ben şöyle baktım gördüm demiyor. Böyle bir hal gözüktü ve bunu Allah'a sordum deyince Cenab-ı Hak'tan bir hitap geliyor. Bu soruyu onlara sor. Yani Hazret'in bu kabir ehliyle olan mükalemesi de Allah-u Teala'nın verdiği imkan ile oluyor. Yoksa keramet veya keşif evliyanın, velinin kendinden kaynaklı bir hal değildir. Hatta bunu eleştirmek için komik bir şekilde kerameti kendinden menkul derler. Yani bir kıymeti olmadığı halde kendinde bir kıymet addedene kerameti kendinden menkul derler. Keramet kişinin kendinden menkul değildir. Keramet Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Diyor ki, "Bir gece rüyada Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i gördüm. Ey müminlerin emiri, bana nasihat et," dedim. Bana dedi ki, "Rahman'dan sevap almaya talip olarak zenginlerin fakirlere şefkat göstermeleri ne hoştur." Yani zenginlik ne güzel bir şeydir. Allah'ın sevabını, Allah'ın rızasını gözeterek o zengin fakire şefkat gösterir. Ne güzel bir şefkattir. Fakat bundan daha hoş olanı fakirlerin Hallak-ı Cihan, alemin yaratıcısının keremine güvenerek zenginlere karşı gururlu davranmalarıdır. Yani istina halinde olup, kanaat halinde olup, tamah etmeyip, kimseyi rahatsız etmeyip onlardan bir şey istememeleridir. Şafii Hazretleri buyurur, "Dünyada aziz olmak isteyene din, şu 3 şeyden kendini uzak tutsun. 1- İhtiyaçlarını mahluktan istemesin, Allah'tan istesin. Kimseye kötü söz söylemesin, kimsenin misafiri olmasın." Tabi bunu belki biraz şerh etmek lazım. İhtiyaçlarını mahluktan istemesindeki murat, belki de kalbi anlamda o ihtiyacı bir mahlukun gidereceğine dair bir vehme kapılmasın. İstemesine istesin. Yani bir iş yapsın, karşılığını istesin. Rızık temin edecek bir faaliyette bulunsun, bunun karşılığında maaşını veya ücretini istesin. Ama bilsin ki gerçekte o rızkı kendine veren Allah, onu eline veren ise aradaki vesile. Yani o mahluku sadece o rızkın, o nimetin kendine ulaşmasında bir vesile olarak telakki etsin. Kimsenin misafiri olmasından da belki de kimseye yük olmamak, kimseye zahmet ve meşakkat vermemek anlaşılmalı. Halkın kendisini bilmesini ve tanımasını arzu eden bir kimse ahiretin hazzına varamaz. Kanaatkar olmanın dünyada izzetle yaşamaktan başka bir faydası olmasa da bu fayda bile ona yeter. Yani bir kul kanaatkar olur ise, Allah'tan gayri kimseden bir şey istememeye, kimsenin kapısında yüz suyu dökmemeye niyet eder ise, bu ona dünyevi pek çok fayda sağlar. Uhrevi de pek çok fayda sağlar. Ama bu faydaları olmasa bile o kulun, o halin kişiye vereceği izzet fayda olarak yeter. İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki, muhterem dinleyenlerim, sen ne kadar fakir olursan ol, karşındaki de ne kadar zengin olursa olsun, halini ona arz edip de ondan bir şey istemediğin müddetçe onunla aynı seviyedesin. Yani değil mi? Şimdi çok fakir bir insan düşünün, çok zengin bir insanla yan yana geldi, karşı karşıya geldi. Hiçbir şey de istemedi. Ne farkları var? Hiçbir farkları yok. Aradaki zenginlik ve fakirlik farkının kapısını açan, o izzet perdesini yırtan, o zenginden, o kişiden bir şey istemek olmuş oluyor. Eğer halkın seni bilmelerini arzu ediyorsan, bil ki dünya sevgisinin başı işte bu arzudur. İşlerin en güç olanı 3 şeydir. 1- Elin darken cömert olman. 2- Issız bir yerde, kimse seni görmüyorken vera halinde, Allah'tan korkma halinde, hatta takvada ileri gitme halinde bulunman. 3. Korktuğun kişinin yanında doğru olarak konuşman. Çünkü muhterem kardeşlerim, bu üç hali de aslında biraz tahlil edersek, aslında bu üç halde kişinin ihlasının ve yakin halinin, yani Allahu Teala'ya tam yakin bir imanla iman etmiş olmasının işaretidir. Eli darken cömert olan neye güvenir? Elindekine değil, Allah'a güvenir. Rezzak-ı alemi bilir, Allah'a güvenir. Zira insan eğer gerçek anlamda Allah'a rızık anlamında tevekkül ehli değilse, elindekine güvenir. Yahu elimiz biraz dar, şu hayrı bu ay biraz az yapalım. Şuraya şu kadar burs veriyorduk, bu sefer vermeyelim. Ya şu fakire bir hayrımız oluyordu her ay ama bu ay biraz masraf çok, vermeyelim deyip hesaba kitaba girer. Peki bu yanlış mı, haram mı? Yok değil. Tabii ki bu yapılırken zekattan kısılıyorsa, zekatın şer'i şartlarına riayet edilmeksizin zekattan kısılıyorsa tabii ki tehlikeli. Ama bunun dışında haram mı? Değil. Ama kişi diyor Hazret, gerçek bir tevekkül üzere, rezzak sıfatına gerçek tevekkül halindeyse bu hale düşmez. Niye? Çünkü o elindekine güvenmiyordur ki cimri darlık durumunda cömertlikten vazgeçsin. Allah'a güveniyordur. 2. Issız yerde vera. Yani ve hüve mâküm eyne mâküntüm sırrı üzerinde tecelli etmiş. Her nerede olursanız olun, Allah sizin yanınızdadır. Allah sizin her halinizi görür. Sırrı kendinde tecelli etmiş. Ayetinin sırrı kendinde tecelli etmiş kişi, kimsenin olmadığı yerde bile Allah'a karşı vera halinde olur. 3. Korktuğu kişinin yanında doğru konuşmak. Bu halde de kişi gerçek korkulması gerekenin Allah olduğunu, Allah dilemedikçe hiçbir yarattığının ona zarar veremeyeceğini bilir ve bu iman ile yaşar. İşte bu üç şey güçtür. Niye? Çünkü imanı hakiki ister. Yani tahkiki iman ister. İmanı kamile ister. Bir kula verilen şeylerin en iyisi der Büşra Afiye Hazretleri, marifet ve yoksullukta sabırdır. Şayet Allah'ın hak has dostları varsa bunlar ariflerdir. Sufi Allah'ın huzurunda kalbi saf olan kişidir. Hiç kimseyle oturmadım ve hiç kimse de benimle oturmadı ki onlarla oturmamış olmamın hem onlar hem de benim için iyi olduğuna kesinlikle inandım. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Bu da müthiş bir ifade hakikaten. Düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın. Yani eğer sen kamillik yolunda gitmek istiyorsan ve kamillik iddiasındaysan, en mükemmel olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ölçülerini kendine ölçü koyup gücün, kuvvetin ve istidadın yettikçe ona kavuşmak ve o halle hallenmek durumunda olmalısın. Neydi o Allah Resulü'nün en kamil vasıflar, en farik vasıflarından biri? Emniyet. Muhammedül Emin. Nasıl bir emin? Öyle bir emin ki kendisiyle savaşan kişiler bile biz sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Sadece bu söylediklerini kabul etmek istemiyoruz demek zorunda kalıyorlardı. Kendisiyle savaşan kişiler bile kendilerine emanetlerini tevdi edebiliyorlardı. Kendisinin peygamberlerini kabul etmeyenler bile kendisinin emniyet sıfatını gönlen veya zarureten tescil etmek zorunda kalıyorlardı. İşte düşmanın senden emin olmadıkça kamil olamazsın sırrı, belki de Allah Resulü'nün bu haliyle hallenmedikçe kamil bir mümin olamazsın beyanı gibi kabul edilmek lazım. Hazret buyurur ki bir Şafii Hazretleri, Allah'a itaat etmiyorsan bari ona asi olma. Malum fıkıhta bir kaide vardır muhterem dinleyenlerimiz. Önce haramlardan kaçınmak gelir. Ondan sonra farzlara riayet gelir. Hatta bu kaide mecellede ve İslam hukukunun ana esaslarında kötülüklerden, haramlardan kaçınmak hayırları kazanmaya çalışmaktan önce gelir derler diye formüle edilmiştir. dünyada bütün ömrünü şükür secdesiyle meşgul olarak geçirirsen bile Allah'ın seni dostları arasında anmış olmasının şükrünü eda etmiş olamazsın. O halde Allah dostlarından olmak için çabala. Vefatı yaklaşınca büyük bir ızdırap kapladı kendini. Ölümden korkuyor, hayatı seviyorsun galiba diyenlere hayır dedi. Ancak padişahlar padişahının huzuruna çıkmak güç bir iş. Ve son sözü en başıyla bağlayalım. Malum Bişra Afi Hazretleri, ben Allah'a tövbe ettiğimde yalın ayaktım. Bir daha bu dünyada ayağıma bir şey giymeyeceğim dedi demiştik hatırlarsanız. Demek ki böyle bir hali, tabii bunlar demin de dediğim gibi, bütün bu programlarımızda arz ettiğimiz gibi büyük evliyaullahın kendine göre halleridir. Ama böyle bir gönül halini yaşayana Allah'ın nasıl bir ikramı oluyor onu okuyarak bitirelim. Rivayet edilirdi ki Bağdat'ta Bişra Hafi Hazretleri yalın ayak gezdiği için hayvanlar ona hürmeten sokaklara hacetlerini yapmazlardı. Bir gün sokakta gezen biri yerde bir hayvan pisliği görünce eyvah Bişir vefat etti dedi. Nereden anladın dediler. Çünkü dedi o hayatta olduğu sürece Bağdat'ın hiçbir sokağında hayvan pisliğini görmedim. Hayvanlar sokakları kirletmedi dedi. Demek ki Cenab-ı Hak kendine kul olan, kendine karşı edep gösterene bütün mahlukatın edeplenmesiyle mukabele buyuruyor. Derdi ki benim bir sultanım var, ona gönül diyorlar. O takvaya rağbet etmekte, ben de buna muhalefet etme gücüne sahip değilim dedi. Muhterem kardeşlerimiz, bu altın cümleyle programımızı bitirelim ve diyelim ki bir daha okuyalım. Benim bir sultanım var, ona gönül diyorlar. O takvaya rağbet ediyor, ben de buna muhalefet etme gücüne sahip değilim. Demek ki muhterem kardeşlerimiz, her birimiz kalbimizi, gönlümüzü takvaya rağbet edecek kıvama getirmeliyiz. Aslında herkes gönül sultanının kuludur. Gönül sultanının emrindedir. Ama kiminin gönül sultanı, kalp sultanı, münkeratı, Allah muhafaza fuhşiyatı, Allah muhafaza kerih işleri, heva ve hevesinin emrettiğinin sultasına girmiştir. Ama kiminin gönlü de takvanın hükümdarlığına girmiştir. İşte Cenab-ı Hak cümlemize gönlünü ve kalbini takvanın boyundurluğuna sokan ve o boyundurlukla Allah'tan layık olduğu şekilde takva üzere korkup yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.
Veliler Bahçesi'nden okumalar. Takdim eden Halit Serhan Ercivelek.